Ayrım 20.
Kadınlar bize o kadar benzemiyorlar ki, İskender'le derviş bile bir kadına bir erkekten çok daha fazla birbirlerine benziyorlar. Kutuyu açacağım ve ben içinden neler çıkabileceği hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Merakıma yenik düşmem de kendime yazık etmem olmaz mı? Ben cevahirsem koynuna gireceğim de öyle olmalı. Ben cevahirsem üstümü başımı çizdirmemeliyim. Böylece cihan mülkünün varisi de cam olmaktan kurtulmuş olur. Hem biliyor musun, iki aşkı bir edememekten korkuyorum. Kadınlara bakıyorum, bazen gözlerim kamaşıyor. Acaba diyorum, bu aşk asıl aşkıma yardımcı mı olur? Geçici aşkın köprüsünden hakiki aşka daha mı rahat varırım? Sonra şu kumlu mollaların söyledikleri geliyor aklıma. Acaba diyorum, bu gözlerimi kamaştıran şeytan mıdır? Şeytana haksızlık ediyorsunuz, dedi Necm. Sustum sustum ama sen de tekeli de şeytana haksızlık ediyorsunuz. Bu haksızlık sizi günahkar yapacağı için uyarıyorum. Nasıl, dedi İsmail, şeytana nasıl haksızlık ediyoruz? Kur'an'ı hatırla, dedi Necm. Hatırlıyorum, dedi İsmail. Hatırlıyorsun ama yanlış yorumluyorsun, dedi Necm. Allah Adem'i yarattı ve meleklerden ona secde etmelerini istedi. Bir tek iblis secde etmedi, o yüzden lanete uğradı, değil mi, dedi Necm. Evet, dedi İsmail. Peki iblis niçin secde etmedi? Büyüklendi. Adem'in topraktan, kendisinin ateşten yaratıldığını, ateşin topraktan üstün olduğunu söyledi, kıyas yaptı, kibirlendi, dedi İsmail. Hayır, dedi Necm. Bunu söyleyenler yanılıyor, doğrudur. İblis Allah'ın emrine karşı geldi ama bunu Allah'a duyduğu aşk nedeniyle yaptı. Bu aşk onun başka bir varlığa secde etmesini engeldi, lanetlendi ama aşkı için lanetlendi. Ama, dedi İsmail, Allah Adem'i kendi suretinde yaratmadı mı? Bu senin benim için böyle, dedi Necm. Unutma ki iblis bir melekti ve aradaki farkı görüyordu. Allah insanı her ne kadar kendi suretinde yarattıysa da ışığın kaynağındaki parlaklığıyla uzaktaki parlaklık aynı değildi ve iblis bunu fark ediyordu. Böylece Allah'a, Adem'e secde etmemesinin haklılığını göstermek için uğraşa girişti. Artık onun için tek amaç insanın eksikliğini, hiçbir zaman ışığın kaynağı kadar parlak olamayacağını sevgilisine göstermek oldu. Bunun için insanların eksiklerini açığa çıkardı, o eksiklerin açığa çıkması için tahrikçilik yaptı ama bunlarda amacı hep aşkının haklılığını kanıtlamaktı. Peki öyleyse niçin lanetlendi, diye sordu İsmail. Lanetlendi, çünkü aşkı içinde olsa Allah'ın buyruğuna karşı geldi, dedi Necm. Ama unutma ki Kur'an'da eylemden çok o eylemi yaparken içinde bulunduğun niyet önemlidir. Fakat, dedi İsmail, kutup varken şeytan hiçbir zaman Allah'a kendini kanıtlayamaz öyleyse, değil mi? Evet, dedi Necm. İşte anlıyorsun. Kutup olduğu sürece bu dediğin doğrudur. O nedenle kutup olmasaydı alem yok olurdu denir. Yani kutup olmasaydı, her devrin bir kutbu olmasaydı, şeytan haklılığını kanıtlamış olacaktı. O zaman da Adem'in yaratılmasının anlamsızlığı ortaya çıkacaktı. Fakat kutbun en belirgin özelliği de şeytanla barışık olmasıdır. Yani şeytana karşı kendisine sonsuz bir güven duymasıdır. Şeytanın onu etkileyemeyeceğini bilmesidir. Acaba şeytan mı, gibi bir soru bile şeytana kapıyı açar, o da gelir o kapıdan süzülüverir. Şüphe şeytanın öncüsüdür. Kadından şüphe ediyorsan, kadınların senin gözünü kamaştırmasından şüphe ediyorsan, kadınlardan değil kendinden şüphe etmelisin. Işık elbette ki gözünü kamaştıracak ama yine de her sabah güneşe bakıyorsun, değil mi? Denklik konusuna gelince, o konuda sana itiraz edebileceğin bir husus yok. Bu tamamen kendine verdiğin değerle ilgili bir şey. Ama kuyumculukta bazen cam görünen elmaslar ve elmas görünen camlar olur. Bunu unutma. Düşünceli görünen İsmail birden gülmeye başladı. Bu gülümseme değildi, kahkaha da değildi. İkisinin arası bir şeydi. Necm alınganlıkla, paylaşırsam ben de gülebilirim, dedi. Şeytanla ilgili anlattıklarını düşünüyordum. Ona gülüyorum, dedi İsmail. Hala anlayamadım, dedi Necm. İmam annenin yanındakiler, komutanları, valileri hep Kamber'den şikayet ederlermiş, hiçbirini dinlemez, saymaz diye. Benim de hanlarım, vezirim senden şikayet ediyorlar, hiçbirine saygı göstermiyormuşsun, kaç zamandır arkana gizli muhafız koydum, bir kazaya kurban gitmeyesin diye sen şeytanı anlatırken aklıma geldi. Dedim ki, eğer bu Necm'in yorumu doğruysa Kamber, İmam Ali Efendimizin Necm de benim şeytanımdır. Bu kez ikisi birlikte kahkahayla gülmeye başladılar. Yeşilbaş 29. 1510 yılı geldiğinde İsmail'in devleti artık bir imparatorluğa benziyordu. Diyarbakır ve Bağdat gibi taht şehirleri bu devletin hazinesini süsleyen mücevherler arasına katılmışlardı. O günlerde sarayında en sık kullanılan cümlelerden biri "Aman dikkat edin, yürürken adım başına bir han ya da bir valiye çarpabilirsiniz" oluyordu. Herkes mutluydu. Türkmenler mutluydu, şahlarına bağlılıkları, onun uğruna verdikleri can ve başlar karşılıksız kalmamıştı. Dünyanın en zengin ülkeleri aralarında boy boy, oba oba paylaşılıyordu. Eşitsizlikler varsa da bu, hükmü tartışılmaz şahlarının aslında kimselerin anlayamayacağı hikmetinden olsa gerekti ve bu hikmetten sual sormak kimsenin aklına henüz gelmiyordu. Gözlerinde büyüttükleri hanlıklar, valilikler, Türkmen beylerine şimdi erişilmesi çok kolay, sürdürülmesi ondan da kolay görevler olarak görünüyordu. Akıl sır erdiremedikleri devlet işleri birkaç katip, birkaç vergi memuru bulunca nasıl da kolaylaşıveriyordu. Bu memurların kendilerinden bir şey istedikleri de yoktu, hizmete talip oluyorlar, han ve valilerin maiyetini oluşturuyorlar, devlet işlerine alıştıkları üzere hızla yoluna koyuyorlardı. Memurlar da mutluydu. Çoğu Fars, daha azı Arap kökenli olan bu memurlar için durmadan yeni iş alanları açılıyordu. Her yeni han, her yeni vali 40-50 kadar memurun hemen yanaştığı bir kapı oluyordu. Her memur için tartışılmaya bile gerek görülmeyecek sabit bir doğru, yeni bir devletin işlerinde çalışmanın çok daha mutluluk verici olduğuydu. Bu Türkmen han ve valilerin hiçbiri daha önce böyle devlet görevlerine gelmemişlerdi. Hiçbirinin babaları ya da dedeleri de böyle işlerde bulunmamışlardı. Kendilerine gösterilen en küçük, en basit yönetim yordamlarına dahi sanki birer mucizeymişçesine şaşırıyorlar, bin yıllık uygulamaları kendi memurlarının becerikliliğine, bilgi ve tecrübelerine bağlıyorlar, ziyadesiyle memnun oluyorlardı. Onları ikna etmek, doğru yolu göstermek, tecrübeli han ve valilere kıyasla çok daha kolay, üstelik çok daha kazançlıydı. Din meselesine gelince bu memurlar için hiçbir zaman uzun boylu bir mesele olmamıştı. Onlar emir kuluydular. Hepsi çok iyi biliyordu ki eski atasözünün tersine kılıç kalemden çok daha kesiciydi. Kalemin etkisini gösterebilmesi için yazacak zamana ihtiyacı olurdu ve bu zamanda ancak kılıcın önünde eğilerek elde edilebilirdi. Kılıç bu yeni mezhebin elindeyse büyük bir uysallıkla onun önünde eğilirler, beceri ve tecrübelerini birkaç gün içinde öğrenecekleri bu yeni mezhebin emrine verirlerdi. Sonra hangi vali başarılı bir vergi toplayıcısının mezhebini ne kadar bildiğiyle ilgilenirdi ki? Üstelik ilgilense dahi bu valilerden, hanlardan hangisi bu yeni mezhebi, dilleri ve akılları son derece kıvrak olan bu memurlardan daha iyi ya da onları sorgulayacak kadar biliyordu ki? Tabii şu kumdan gelen mollalar vardı ve onlara dikkat edilmeliydi. Mollalar da mutluydu. 10 yıl öncesine kadar yaşadıklarını unutmuş değillerdi. Batıl mezhebin sapkın hocaları olarak görülmenin ne anlama geldiğini en iyi onlar bilirlerdi. Sayısı artmayan ama eksilen bir cemaate sahip olmanın verdiği acıyı şimdi anlasa anlasa bugünün sünni uleması anlardı. Onların da bunu anlaması için damdan düşmeleri gerekmişti. Bu İsmail denen çocuk şah 1502'de onlara koca bir ülkeyi açmıştı. Yüzlerce camiyi bir günde hediye etmişti. Gelin, vaaz verin, namazları siz kıldırın, hukuku siz yorumlayın, bu eğri mezheplileri doğru yola siz getirin demişti. O olmasaydı hala şehir sokaklarında göze batmamaya çalışarak dolaşmaya devam edecek, her muharremde sayıları gittikçe azalarak yaslarına gömüleceklerdi. Şimdi öyle miydi? Cemaatlerinin sayısı hızla artıyordu. Sokağa, çarşı pazara çıktıklarında kalabalık saygı ve korkuyla yarılıyor, insanlar onlara hürmet göstermek için birbiriyle yarışıyorlardı. Mollaların hiçbiri bu koşulları 10 yıl önce hayal bile edemezdi. Ama asıl hayal edemeyecekleri 13 yaşındaki bir tarikat şeyhinin, hele o tarikatın pek de açık olmayan kökleri düşünülürse, kendilerine bu koşulları sağlayacağıydı. Allah'ın kılıcını kiminle ve ne zaman vuracağı belli olmuyordu demek ki. Ama bir de şu Türkmenler ve özellikle de onların hiç yanlarından ayırmadıkları şu dedeler olmasaydı. Bu dedeler her zaman her yerde karşılarına çıkıyor, ağızlarını açtıkları zaman susmak bilmiyor, hepsi şeriata aykırı saçma sapan şiirleri peşi sıra okuyor, her konuda saatlerce kendileriyle tartışıyor, hayatı cehenneme çeviriyorlardı. Bereket versin ki kendi oymakları dışındakilerle fazla ilgilenmiyorlar ve onların ruhlarını mollalara bırakıyorlardı. fıkıhtan anladıkları yoktu. Eğer bir nebze anlasalar onu da kendilerine benzetecekler, mollalara dünyayı dar edeceklerdi. Sabır diyordu mollalar. Az şeye mi katlandık? Bunlar bugüne kadar katlandıklarımızın yanında nedir ki? Dedeler de mutluydu. Rum ülkesinde olsun, başka yerde olsun, sarayları ancak dışarıdan görmüşlerdi. Vali ve hanlar her zaman onların düşmanı, hocaların evlatları olmuşlardı. Burada her şey tersine dönmüştü sanki. Saraylar onlar için vardı. Konaklar onların emrindeydi. Vali ve hanlar ise işte daha dün ayinlerine katılıp el öpmüş, niyaz etmiş kendi evlatlarıydılar. Yüce Allah'a şükredip duruyorlar, kendilerine gönderdiği bu genç şaha dikkatle, hayranlıkla yeniden bakıyorlardı. Bu diyorlardı, ondan başkası olamaz. Yok yok, başka bir izahı, bu mutlaka odur. Rum ülkesiyle en sık haberleşen, oradaki büyük kayaların altında bile ne olup bittiğini bilen onlardı. İmam Cafer buyruğu risalelerini durmadan çoğalttırıyorlar, Rum ülkesine gönderiyorlar, oradan gelen sorulara göre ya doğrudan şaha ya da halifelere danışarak yeniden değişiklikler yapıyorlar, değiştirilen yeni kopyaları çoğalttırıyorlar, bu kez onları gönderip yorum ve tepkileri bekliyorlardı. Yazılı olana dokunmamak, onu ne olursa olsun değiştirmemek gibi mollalara özgü bir kural, dedeler için geçerli değildi. Onlar yazılı olana kalıplaşmış, bir çeşit ölü muamelesi ediyorlar, biz ölüye değil diriye varırız deyip yeni soru ve itirazlara göre durmadan değiştiriyorlardı. İsmail'in onların hayatına getirdiği çok büyük bir yenilik de kısa sürede kendisini göstermişti. Bu, daha önce düşünemeyecekleri bir şeydi. Eski düzenlerinde her boyun belli dedeleri vardı ve bu dedelerin aralarındaki ilişkiler kopuktu. Ustacalıların dedeleriyle Tekirlilerin dedeleri nadilen birbirlerini tanırlardı. Şimdi bu durum değişmişti. Madem ki hepsi kızılbaşlı ve madem ki hepsi bir ve aynı şahın bendesiydiler, o zaman onlar da bir büyük bedenin dalları olmalıydılar. Bu büyük beden belliydi, Ehl-i Beyt'in ta kendisi. Dallar da bu bedenin ocaklarıydılar. Bu bedenin ateşini sürdüren, diri tutan ocaklar. Burada aralarında sorunlar çıkmıyor değildi. Her şeyden önce her oymak, kendi dedelerine diğer oymakların dedelerinden daha üstün konumlar elde etmeye çalışıyordu. Bu, bitmeyen marifet ve soy-sop tartışmaları anlamına geliyordu. Bütün bunlarsa, sürüp giden mutluluklarına ancak yeni bir renk katıyordu. Necm de mutluydu. İsmail daha önce olmadığı kadar çok yazıyordu ve bu daha önce olmadığı kadar diyalog anlamına geliyordu. Gece gündüz okuyor, konuşuyor, dolaşıyorlardı. İsmail için mutluluk mahiyeti bilinmeyen bir duyguydu. Hızla okuyor, yazıyor, hanları, beyleri, valileri hızla kabul ediyor, sorunlarını hırsla dinliyordu. Niçin böyle olduğunu ya da olmak zorunda olduğunu bilmiyor, yalnızca öyle davranıyordu. Arada bir ava çıkıyor ve bunu ancak çok mutsuzsa yapıyordu. Nispeten mutlu olduğu günlerde Tebriz'de ok atma müsabakaları düzenliyor, halka ok atmadaki ustalığını gösteriyor, başarılı okçuları bol bol ödüllendiriyordu. 30. O sırada Dede Bey dışında hemen hiç kimse hazırlanan yeni savaş planlarından haberdar değildi. Bilinen, yalnızca ordunun Tebriz önlerinde toplanması için emir verildiği, müritlerin olduğu her bölgeye buyruklar gönderildiğiydi. Kervanlar durmadan savaş için gerekli malları taşıyorlardı. Hazırlıkların boyutları girişilecek savaşın öncekilerden daha büyük olacağının işaretlerini veriyordu. İsmail'in beyleri arasında savaşın yönü hakkında rivayetler muhtelifti. Ustacalı Muhammed Han yıllardır düşünü kurduğu Rum ülkesi seferine hazırlanıyor, rüyalarında bile Osmanlı askerlerini kovalıyordu. Şimdi mühürdarlık mevkiine getirilmiş olan Musullu Oymağış Bey'i Emir Bey, Memlük ülkesini gözüne kestiriyor, şimdiden Memlük topraklarında kendisine dirlik beğeniyordu. Oysa Dede Bey biliyordu ki yapılacak sefer güneşin doğduğu yönedir. Hindistan'a ulaşmak fikri senelerdir İsmail'de güçlü bir şekilde yer etmişti. Şimdi bunun için çok güzel bir fırsat doğmuştu. Özbek hükümdarı Muhammed Şibani Han, Türkistan ve Horasan'ın bir türlü birleşmeyen boylarını uzunca bir süredir birleştirmiş ve bunu da büyük bir ölçüde İsmail'in yaydığı kızılbaşlık korkusunu kullanarak yapmıştı. Şimdi Safavilerin doğu sınırlarını tehdit ediyor, Hindistan yolunu tıkıyor ve Safavi ülkesindeki Sunni halkı başına sardığı yeşil sarığın gölgesinde toplanmaya çağırıyordu. İsmail'in casusları her gün yeşilbaşların yeni bir hareketinin haberlerini getiriyorlardı. İşte İsmail'in yapacağı seferin yönünü bu hükümdar belirlemişti. İsmail kendinden emindi fakat yine de kendini sınıyor, bu kadar uğraştan sonra Tebriz önünde toparlanacak ordusunu merak ve sabırsızlıkla bekliyordu. Dünkü müritler bugünün hanları şahlarının önüne onun kendilerine sunduklarına yakışır bir güçle gitmek için birbiriyle yarışa girdiler. 1510 yılının Ekim ayı ortalarında Tebriz önlerinde toplanan Safavi ordusu kendi şahlarını bile hayrete düşürecek heybetteydi. Bir deniz gibi dalgalanan 80 bin savaşçıdan oluşan bu ordunun hemen hiçbir eksiği yoktu. Fazlası ise artık 500 tüfekçiden oluşan bir ateşli silah müfrezeseydi. İsmail hala ateşli silahlara güvenemiyor, onların etkililiğinden şüphe duyuyordu. Ateşli silahlar onun gözünde gürültülü ve çok konuşup az iş yapan insanlara benziyorlardı. Sayılarını arttırmasının ve onlardan oluşan bir birlik kurdurmasının arkasındaki tek neden ise Dede Bey'in ısrarıydı. İsmail'e göre bu ısrar tam da Dede Bey'e yakışan bir tutumdu. Hızlı Safavi süvarileri yerine ağır, hantal, çok az hareket ederek savaşan tüfekçileri tercih etmek ancak onun gibi adımını bile atarken bin kere düşünen birine yakışırdı. Muhammed Han da İsmail'le aynı kafadaydı. O, duvar gibi kalkanların ya da tahkimatların arkasına geçip oradan ateş eden tüfekçilerin savaş tarzını alçaltıcı, gurur kırıcı buluyordu. Ona göre atının üzerinde bulunmayan bir savaşçı eksikliğiydi, eksiklilik ise bir erkek özelliği olmasa gerekti. Dede Bey tüfek konusunda ısrarcı olduğunda İsmail sonunda olur, bir daha deneyelim demiş fakat Muhammed Han'a bakıp alaycı bir şekilde gülümsemişti. Tüfeklere bir şans daha veriyorlardı işte. 2 Aralık 1510'da Merv yakınlarındaki Tahirabad denilen yerde kızılbaşlar ve yeşilbaşlardan oluşan iki insan deryası birbirini karşıladı. İki ordu da aynı tarzda hızlı savaşan süvari ağırlıklı hafif zırhlı ordulardı. Kesin olan ise Safavi ordusunun hem daha kalabalık ve hem de daha iyi donanımlı olduğuydu. Bir kez daha Muhammed Han'ın taktiği uygulandı. Bu taktiğin tek bir kuralı vardı. Düşman ordusunun kanatlarından birine büyük bir hız ve güçle vurup merkezine girmek. Dede Bey bu taktik bir kez daha onaylandığında gülmüş ve 500 tüfekçiyi boşuna getirmişiz demişti. İsmail Muhammed Han'a hücum emrini vermeden önce ordusuna son şiirini okudu. Bitirdikten sonra çok sıradan bir emir verir gibi "Yeşilbaşı bana getirin" dedi. Özbek ordusunun sol kanadı üzerine yüklenen Safavi süvarisine ancak bir saat kadar dayanabildi. Aynı sırada Safavi ordusunun sol kanadı Özbek süvarisinin hücumunu kendilerini hissettiren tüfekçilerin yardımıyla durdurmuştu bile. Oklara karşı dayanıklı olan Özbek zırhları tüfek mermileri karşısında paramparça oluyordu. Safavi süvarilerinin hücumu bunaltıcı hızıyla sürerken 200 kadar atlısıyla zaten zor durumda olan Özbek hatlarını yaran tekeli Burun Sultan üzerinde koskoca bir yakut bulunan yeşil bir sarık gördü. Şahının emrini hatırladı. Yeşilbaşı şahına götürecekti. Sarığı taşıyan başı keserken aynı zamanda eğer bu baş kesilmese birkaç saat daha sürebilecek olan savaşı bitiriyordu. Horasan artık Safavilerindi ve Hindistan yolunu tıklayan en büyük engel ortadan kaldırılmıştı. Yeri yerinden oynatan bir zafer alayıyla Tebriz'e dönen İsmail büyük bir hediye getirmişçesine Yeşilbaşı Necm'e verdi ve "Bunu altınla kapla kuyumcu, şarap kadehi olmayı hak etti" dedi. Trabzon'un Atmacası 31. Trabzon ve Trabzonlular kendilerini bildikleri günden beri atmacalara meraklıydılar. Atmaca beslemek Trabzonlular için büyük bir tutkuydu. Her evde özenle beslenen bu güzel kuşlar için yapamayacakları fedakarlık yok gibiydi. Fakirlik için çok pahalı bir zevk de olsa onlar da bu yarışta aşağıda kalmamak için çırpınırlardı. Atmacalar onlara kendilerini daha güçlü ve soylu hissettiriyordu. Gagasına benzeyen burunlarıyla övünüyor, dünyaya onun baktığı gibi yukarıdan ve dikkatle bakıyor, gözlerini aynı onun gibi hızlı hızlı çevrede dolaştırıyorlardı. Trabzonlular yine biliyorlardı ki hepsi el birliğiyle yıllardır devasa büyüklükte bir tek atmacayı daha beslemekteydiler. Bu atmaca yıllardır buraya tünemişti ve buradan yani dünyanın tepesinden aşağıda olup bitenleri gözlüyordu. El birliğiyle besledikleri bu atmaca Osmanlı Şehzadesi ve Trabzon Sancak Beyi Selim'den başkası değildi. Söz konusu olan kişi, tanıdıkları, bildikleri Şehzade Selim olmasa onun durumundaki bir şehzadeye çok acıyacakları, önünde saygıyla eğilirken bile acıma duygularını saklayamayacakları kesindi. Şehzade Selim dışarıdan bakanların gözünde bahtsız, kötü yazılmış kadere sahip bir adamdı. 41 yaşına gelmişti. Babası Sultan Beyazıt'ın hayatta bulunan 4 oğlundan 3.'sü, yani tahta en uzak, babasından sonra gelecek padişah tarafından da idam edilmeye en yakın olanlarındandı. Üstelik babası onu dünyanın bu ücra köşesine, taht şehrine Ünzak vilayetine göndermiş, bununla da yetinmemiş, ağabeyi Şehzade Ahmet'i veliaht ilan etmişti. Bu ne erken verilmiş bir idam fermanıydı. Bir baba ve 4 oğul. Geri kalan 3 oğul gayet iyi biliyordu ki veliaht ilanı onlar için gözlerinin içine baka baka verilmiş bir idam fermanıydı. Trabzonlular Selim'i seviyorlar mıydı? Kendilerine sorulsa bu soruya cevap vermekte zorlanırlardı. Dikkatli bir yönetimi vardı şehzade valilerinin. Gülmez, ağlamaz, garip bir adamdı. Katı bir görünüşü vardı. Sonuçta bütün valiler gibi seveni de vardı, sevmeyeni de, fakat sevmeyeni ağır basardı. Ama seven içinde, sevmeyen içinde o kendilerinin valisiydi ve onların şehzadesiydi. Madem ki padişahlık bir atmaca yarışıydı, onlar bu yarışı kendi besledikleri atmacanın kazanmasını isterlerdi. Selim için hiç üzülmüyorlardı. Üzülmemelerinin nedeni Selim'den nefret etmeleri ya da onun padişah olamayacağına sevinmeleri değildi. Garip bir şekilde bunu akıllarına bile getirmemişlerdi. Akıllarına getirmedikleri şehzadelerinin padişah olamayacak olmasıydı. Buna hiç inanmıyorlardı. Onların bildiği, tanıdığı şehzade kesinlikle padişah olacaktı. Trabzonlularla bu konuyu tartışan Osmanlı uyrukları onların bu kesin güvenini sarsılmaz inatlarına bağlıyorlardı. Trabzonluların inatçı oldukları doğruydu ama bu güven şehzadenin kişiliğinden kaynaklanıyordu. Trabzon küçük bir imparatorluk da olsa sonuçta bir imparatorluk başkentiydi. Zoraki olarak küçülen imparatorluklarda tecrübe azalmaz, aksine yoğunlaşırdı. Bu tecrübenin yoğunlaştığı mekanlar ise olağanüstü zengin olaylara seyirci olurdu. Trabzon yıllarca adı ve tecrübesinden başka elinde hiçbir şeyi kalmamış bir imparatorluğun ümitsiz yaşama mücadelesine tanık olmuştu.